Ayrım 39.
Sayfa 398. Böyle mutlu olduğumu nereden biliyorsunuz? Yüzünüzden belli. Şu baylarla selamlaşın da hemen yanımıza gelin. Sizi nasıl beklediğimi bilemezsiniz. İpolit son sözleri çok istekli söylemişti. Prensin böyle geç saatlere kadar oturmak sizin için zararlı değil mi sorusuna, daha 3 gün önce ölmek istemesine şimdi şaştığını, hiçbir zaman kendisini bu akşamki gibi dinç hissetmediğini söyledi. Burdovski oturduğu yerden fırladı. Geçerken şöyle bir uğrayıverdiğini, İpolit'in katıldığına da çok sevindiğini, mektubunda saçma sapan şeyler yazdığını, kusuruna bakılmamasını mırıldandı. Sözünü bitirmeden prensin elini kuvvetle sıktı, sandalyesine oturdu. Prens herkesten sonra Yevgeni Pavlovich'e yaklaştı. Öteki hemen onun koluna girerek fısıltıyla, "Size söyleyeceklerim var," dedi. "Önemli bir sorun. Bir dakika için bir yana çekilelim." Başka bir ses prensin öbür kulağına fısıldadı. "Size bir çift sözüm var," diyen bir başkası da prensin öbür koluna girdi. Prens saçı başı dağılmış, yüzü kızarmış, göz kırparak gülen Ferdişçenko'yu gördü. Tanrı bilir nereden çıkmıştı. "Ferdişçenko'yu hatırlıyor musunuz?" dedi. "Hayrola, nereden çıktınız böyle?" Koşa koşa yetişen kişi, "Pişman olmuş efendim," diye bağırdı. Saklanıyor, karşınıza çıkmak istemiyordu. İşte şurada, şu köşecikte saklanıyordu. Pişmanlık içinde sizi bekliyordu. "Neden ama, neden?" "Onu ben getirdim prens. Şimdi rastladım da getirdim. Sayısı pek az olan arkadaşlarımdan biridir o. Ama yaptıklarına çok pişman." Yevgeni Pavlovich'in yanına gitmek için sabırsızlanan prens onları başından savmaya çalıştı. "İyi iyi, memnun oldum. Siz şuraya, öbürlerinin yanına buyurun baylar. Ben şimdi gelirim." Radomski, "Hoş bir yer burası," dedi. "Sizi yarım saat kadar hiç sıkılmadan bekledim. Ben kurmuş evi idare ettim. Aziz Lev Nikolayevich, buraya da sizi meraktan kurtarmak için geldim. Hiç üzülmeyin, sorunu aklı başında bir adamın yapacağı biçimde karşıladı. Ayrıca anladığıma göre suç ondaymış zaten." "Hangi kurmuş ev bu?" "Az önce ellerinden yakaladığınız adam. O kadar öfkelenmişti ki yarın size adamlarını gönderecekti." "Yok canım, saçmalık doğrusu." "Tabii, sorun da saçmalıkla bitecekti. Ama bizim adamları bilirsiniz." "Siz galiba başka bir şey için geldiniz Yevgeni Pavlovich." "Evet, doğrusu başka bir şey daha var," diyerek güldü. "Aziz prens, ben yarın sabah karanlığıyla şu yere batısı iş için, hani amcamın işi için Petersburg'a gideceğim. İnanır mısınız, bütün bunlar doğruymuş ve benden başka sorunu bilmeyen yokmuş. Şaşkınlığımdan oraya, Yepanşinlere yani gidemedim. Petersburg'da olacağım için yarın da gitmem imkansız. Anlıyorsunuz değil mi? Belki 3 gün kadar burada olmayacağım. Kısacası işlerim alt üst oldu. Sorun son derece önemli olmamakla birlikte vakit kaybetmeden, yani gitmeden önce sizinle samimi bir biçimde görüşmeye karar verdim. Emrederseniz burada oturup topluluğun dağılmasını bekleyeceğim. Zaten bir yere gidecek halim de yok. O kadar heyecanlandım ki gözüm uyku tutmuyor. Belki sizi bu kadar rahatsız etmem ayıp ve arsızlık oluyor ama açık söylüyorum aziz prensim, arkadaşlarınıza ihtiyacım var. Siz görülmemiş, öyle ayaküstü bin yalan kıvıran adamlardan değilsiniz. Belki de hayatınız boyunca doğruluktan hiç sapmadınız. Oysa benim bir iş için bir dosta, yol gösterecek birine kesinlikle ihtiyacım var. Çünkü ben artık mutsuz bir kişiyim." Yevgeni Pavlovich gülümsedi. Prens bir dakika kadar düşünceye kaldı. "Aksilik işte. Burada bulunanların dağılmalarını beklerseniz sıkılırsınız. Hemen parka çıksak daha iyi olmaz mı? Beklesin onlar. Ne yapalım? Sonra özür dilerim." "Hayır hayır. Aramızda böyle özel bir konuşmanın kimseyi işkillendirmesini istemem. Burada sizinle benim aramdaki ilişkilerle ilgilenen kimseler var. Bunu biliyor musunuz? Bu yüzden aramızın yalnız iyi değil, son derece dostça da olduğunu görürlerse daha iyi olur. Anladınız mı? Nasıl olsa 1-2 saat sonra dağılırlar. Ben 20 dakikanızı, bilemediniz yarım saatinizi alırım, o kadar." "Tamam, oldu. Bu açıklamaları yapmamış olsanız da gelişinize çok sevindiğimi belirtmeliyim. Dostluğumuzla ilgili sözlerinize de çok teşekkür ederim. Bugün dalgın olduğum için beni bağışlayın. Biliyor musunuz, şu anda bile bir türlü dikkatimi toplayamıyorum." Yevgeni Pavlovich belli belirsiz gülümseyerek, bu akşam pek sık gülüyordu. "Görüyorum, görüyorum," diye mırıldandı. Prens silkindi. "Neyi görüyorsunuz?" Yevgeni Pavlovich bu açık soruyu yanıtsız bırakarak gülümsemeye devam ediyordu. Aziz prens, benim buraya sizi kandırmaya, laf arasında ağzınızdan bir şeyler kapmaya geldiğimden hiç kuşkulanmıyor musunuz? Sonunda prens de güldü. Ağzından bir şeyler almak için geldiğinize kuşku yok. Baştan belki biraz beni aldatmaya da kararlıydınız. Olsun, sizden korkum yok. Zaten şimdi benim için hepsi bir, inanır mısınız? Hem de ne olursa olsun sizin mükemmel bir insan olduğunuza yürekten inanıyorum. Bu yüzden belki de sonunda dost olacağız. Ciddi söylüyorum, çok hoşuma gittiniz Yevgeni Pavlovich. Siz bence çok, hem de çok namuslu bir adamsınız. Ben de hakkınızda aynı şeyleri düşünüyorum. Sizinle iş yapmak herhalde hoş bir şey. Buyurun gidelim. Ben de sağlığınıza bir kadeh içeyim. Yanınızda olmaktan son derece hoşnutum. Sonra birden durakladı. Şu Bay Hipolit size temelli mi taşındı? Öyle. Hemen ölmez sanırım. Neden sordunuz? Hiç, yarım saattir burada onunla birlikteyim de. Hipolit prensi bekleyerek konuşmaları süresince onunla Yevgeni Pavlovich'ten gözünü ayırmadı. Onlar masaya yaklaşırken birden canlandı, alnını ter bastı. Parlayan gözlerinde zaman zaman gelip giden kuşkudan başka belirsiz bir sabırsızlık okunuyordu. Bakışları bir eşyadan öbürüne, bir yüzden başkasına amaçsız dolaşıyordu. Hipolit şimdiye kadar konuşmalara büyük bir ilgiyle katıldığı halde onda hastalıktan gelme anormal bir canlılık olduğunu fark etmemek imkansızdı. Dikkatsiz, bağlantısız ve gelişigüzel tartışıyor, çelişkilere düşüyordu. Bir dakika önce canla başla giriştiği konuyu az sonra ortasında bırakıyordu. Prens Hipolit'in akşamdan beri iki dolu kadeh şampanya içmesine engel olunmak şöyle dursun, göz yumulduğunu ve önündeki başlanmış kadehin de üçüncü olduğunu öğrenince şaşırdı, üzüldü. Bunları daha sonra öğrenmişti. Yoksa o anda prens böyle şeylere dikkat edecek halde değildi. Hipolit bağıra bağıra, "Biliyor musunuz, yaş gününüzün tam da bugün oluşuna son derece sevindim," dedi. "Niçin?" "Sonra anlarsınız. Hemen oturuverin. İlkin bütün sizin grup toplandığı için. Böyle bir toplantı olacağını önceden de hesaplamıştım. Hayatımda ilk olarak hesabım doğru çıktı. Yazık ki yaş gününüzden haberim yoktu. Yoksa armağan ile gelirdim. Hoş, belki gene de bir armağanım vardır. Sabaha çok var mı?" Fititz'in saate baktı. Şafağı iki bile kalmadı. Birisi, "Şafağa ne gerek var? Şimdi de ortalık şafak vakti gibi," dedi. Dipnot, Petersburg'da Mayıs-Haziran başlangıcında beyaz geceler denilen hemen hemen hiç kararmayan geceler olur. "Güneşe benim ihtiyacım var. Prens, ne dersiniz, güneşin sağlığına içilir mi?" Hipolit emir verircesine herkese senli benli bir biçimde hitap ediyor, sert sert konuşuyordu. Kendisi bunun farkında değildi galiba. "Peki içelim. Yalnız siz biraz sakin olun Hipolit. Siz de hep insanı uyuşukluğa yöneltirsiniz prens. Benim dadımsınız prens. Güneş yükselip yansımaya başladığı zaman birisi şiirinde gökte güneş yansıdı demişti. Anlamsız ama hoş. Biz de yatmaya gideriz. Lebedev güneş hayatın kaynağıdır değil mi? Apokalips'teki hayat kaynağının anlamı nedir? Prens, Pelin yıldızını duydunuz mu?" "Duyduğuma göre Lebedev Avrupa'yı saran demir yolunu Pelin yıldızı sanmaktaymış." Lebedev oturduğu yerden fırladı, başlayan toplu gülüşmeyi bastırmak ister gibi ellerini kaldırdı. "Durun, izin verin bir dakika," diye bağırdı. "İzninizle." Birdenbire prense dönerek, "Bu efendilerle bazı bakımlardan bunların hepsi, nah şu," Lebedev parmağını alnına götürdükten sonra iki kere masaya vurdu, gülüşmeler büsbütün arttı. Gerçi Lebedev her zamanki gibi akşamcı halindeydi ama bu kez hayli heyecanlanmış, az önceki uzun bilimsel tartışmaya da sinirlenmişti. Bu gibi tavırlarla Lebedev itiraz edenleri son derece küçümserdi. "Böyle olmayacak prens. Biz yarım saat önce konuşurken birbirimizin sözünü kesmemeyi kararlaştırmıştık. Kim ne derse desin gülünmeyecek. Herkes dilediğini söyleyebilecekti. Sonradan isteyen itiraz etmekte serbestti tabii. Generali başkan yaptık. Ama şimdi böyle her kafadan bir ses çıkarsa, insan yüksek, derin bir konuda düşüncelerini açıklarken şaşırabilir. Söyleyin, hadi söyleyin, size engel olan yok," diye sesler duyuldu. "Söyleyin ama saçmalamayın. Neymiş bu Pelin yıldızı?" diye sordu birisi. General Ivolgin azametli bir tavırla az önceki başkanlık makamına geçerek, "Haberim yok," dedi. Keller'in keyfinden ağzı kulaklarına varıyordu. Oturduğu yerde sabırsızlıkla kıvranıyordu. Prens, bayılırım böyle tartışmalara, diyordu. Ama tabii bilimsel olanlarına. Birden yanı başında oturan Yevgeni Pavlovich'e dönerek, bilimsel ve siyasal olanlarına, diye ekledi. Biliyor musunuz, gazetelerde İngiliz parlamentosu ile ilgili yazıları okumaya bayılırım. Yani orada tartışılan konulara değil de, ben siyaset adamı değilim, aralarındaki konuşmalara, birbirlerine nasıl davrandıklarına, halis politikacı konuşmaları, karşımda oturan soylu vikont, görüşme katılan kont hazretleri, önerisiyle Avrupa'yı şaşkınlığa uğratan soylu konuşmacım gibi sözler. Özgür bir halkın parlamento sistemi bizim gibiler için son derece ilgi çekici. Ben bunlara vurgunum prens. Size yeminle söyleyeyim Yevgeni Pavlovich, ben ruhumun derinliğinde artist kalmışımdır. Başka bir köşeden Ganya köpürüyordu. Ne demek bunlar? Demir yolları lanetlenmiş insanlığın baş belası mı demek istiyorsunuz? Hayat kaynaklarını bulandırmak için yeryüzüne düşürülmüş birer leke, öyle mi? Gavril Ardalyonovich'in bu akşam coşkun, neşeli, prensin görüşüyle neredeyse zafer kazanmış bir tavrı vardı. Başlangıçta Lebedev'i kışkırtarak takılıyordu ona. Çok geçmeden o da kendini tartışmanın heyecanına kaptırdı. Tartışmadan zevk duyduğu halde öfkelenmekten kendini alamayan Lebedev, "Hayır!" diye itiraz ediyordu. Hayat kaynaklarını bulandıran yalnızca demiryolları değil, toplu olarak her şey lanete uğradı. Son yüzyılları bütün bu gidişi, teorik ve pratik bütün varlığıyla belki gerçekten lanete uğramış saymak gerek. Yevgeni Pavlovich, "Lanete uğramış olması %100 mü yoksa yalnızca bir olasılık mı?" diye sordu. "Bunu öğrenmek gerek." Lebedev coşkuyla, "Dünya lanete uğramıştır, %100 uğramıştır," diye bastırdı. Petitsin gülümsedi. "Acele etmeyin Lebedev, siz sabahları daha yumuşak başlı oluyorsunuz." Lebedev hemen ona döndü. "Ama akşamları daha samimiyim, daha temiz yürekli, daha kesin, namuslu ve mertim. Gerçi böylece kendimi size teslim ediyorum ama vız gelir. İşte şimdi hepinize, bütün inkarcılara soruyorum. Dünyayı neyle kurtaracaksınız? Onu götürmeyi düşündüğünüz normal yol nedir? Siz bilim, sanayi, şirket ve daha bilmem ne adamları neyle yöneteceksiniz dünyayı? Krediyle mi? Nedir bu kredi? Nereye götürecek sizleri?" "Bu da sorulur mu?" dedi Yevgeni Pavlovich. "Bana göre bu konularla ancak kibarlar çevresinin boş gezenleri ilgilenmez." "Bilirsin, hiç değilse zincirleme sorumlulukla toplu çıkar, dengesi sağlanacak," dedi. "İşte o kadar, yalnızca bu. Kişisel çıkarlar ve maddi ihtiyaçların giderilmesinden başka bütün manevi değerlere sırt çevriliyor. Doğru mu sayın bayım?" İyice coşan Ganya, "Yaşamak, yiyip içmek de bir ihtiyaçtır," dedi. "Çıkar ortaklığı olmayınca ihtiyaçların sağlanamayacağı bilimsel biçimde kanıtlanmıştır. Bu görüşün insanlığın gelecek yüzyıllarında hayat kaynağına sağlam bir dayanak olacağı haklı olarak düşünülebilir." "Yiyip içmek ihtiyacı, ancak bir nefsi koruma duygusu. Az şey mi? İnsanlığın en doğal yasalarından biri." "Burada kim söyledi size?" diye birdenbire bağırdı Yevgeni Pavlovich. "Yasadır, doğru. Ama yok etme, hatta kendi kendini yok etme yasası kadar normal bir yasadır. İnsanlığın doğal yasasının yalnızca kendini koruma yasası olduğunu da kim söylemiş?" İpolit hızla Yevgeni Pavlovich'e dönüp vahşi bir merakla onu süzdü. "He he!" diye bağırdı. Sonra Radomski'nin güldüğünü görünce o da güldü. Yanında duran kolyeyi dürterek saati tekrar sordu. Hatta kolyenin gümüş saatini kendine doğru kaldırarak sabırsızca baktı. Daha sonra hiçbir şey umurunda değilmiş gibi kanepeye uzandı, ellerini başının altına koydu, tavana bakmaya başladı. Yarım dakika sonra dimdik masanın başındaydı. Son derece ateşli konuşan Lebedev'in gevzeliğini dinliyordu. Lebedev, Yevgeni Pavlovich'in çıkardığı çelişik yargıya saldırıyordu. Sinsi, kötü amaçlı, kışkırtıcı bir düşünce. Çarpışanları birbirine düşürmek için ortaya atılmış ama gene de doğru bir düşünce. Hatta siz bile, gerçi yeteneksiz sayılmazsınız ama, kibarlar çevresinde şuna buna takılmakla vakit geçiren bir süvari olduğunuz halde, düşüncenizin ne derece doğru, derin olduğunu kendiniz bile bilemezsiniz. Evet, kendini yok etme ve kendini koruma yasaları insanlık için denk güçtedir. Bizce bilinmeyen zamana kadar şeytan insanlığa böylece hükmedecektir. Gülüyorsunuz ha? Şeytana inanmıyorsunuz değil mi? Şeytana inanmazlık da Fransızlardan çıkma pek hafif bir görüş. Şeytanın kim olduğunu, adını sanını bilir misiniz ki siz? Hiçbir şeyini bilmediğiniz halde Voltaire gibi siz de ona hayalinizde tırnak, kuyruk ve boynuz takıp alay ediyorsunuz. Oysa habis ruh o tırnaklı, boynuzlu, kuyruklu halinden çok daha korkunçtur. Ama asıl sorun bu değil. Bunun olmadığını nereden biliyorsunuz diye bağırdı Hipolit. Boğulurcasına kahkahalarla gülüyordu. Lebedev onun bu sözünü pek beğendi. Anlayışlı, yerinde bir düşünce. Gene de sorunun can noktası hayat kaynaklarının zayıflayıp zayıflamadığında gitgide artan... Gitgide artan nedir? Demir yolları mı? Diye bağırdı Kolya. Genç, atılgan oğlum. Gitgide artan demir yolları değil tabii. Ama sanatkarca bir dille söylemek gerekirse demir yollarının simgelediği aklımla zayıfladı. Telaşlanıyorlar, gürültü patırtı ediyorlar. İnsanlığın mutluluğu peşinde olduklarını söylüyorlar. Kabuğuna çekilmiş bir düşünür, insanlıkta çok gürültü, çok sanayi, pek az da huzur var diye yakınmaktadır. Ömrünü orada burada dolaşmakla geçiren başka bir düşünür, olsun aç olan insanlığa ekmek taşıyan arabaların tekerlek gürültüsünü huzurdan üstün tutmak gerekir der ve gururla uzaklaşır. Ben Mendebur Lebedev, insanlığa ekmek taşıyan arabalara inanmıyorum. Çünkü toplu olarak insanlığa ekmek taşıdığı söylenen arabalar, şimdiye kadar olduğu gibi hiçbir ahlak dayanağı olmaksızın, o da bir zevk tatmini gibi, yalnızca bir azınlığa ekmek taşımakta, çoğunluğu kılı kıpırdamadan açıkta bırakabilmektedir. Arabalar mı soğukkanlılıkla açıkta bırakıyor diye söze karıştı biri. Lebedev bu soruya önem vermeksizin devam etti. Evet, şimdiye kadar böyleydi. İnsanlık dostu bir Malthus'u ele alınız. Dipnot, Malthus, İngiliz iktisatçısı. Aslında ahlak temelleri zayıf bir insanlık dostunun yamyamdan farkı yoktur. Kibir yanı da cabası. Çünkü adım başı ortaya çıkıveren insanlık dostlarından birine kibrinden ötürü hakaret etmeye kalkışın, en aşağılık öç hırsıyla dünyanın dört bucağını kundaklamaya kalkışır. Gerçi bunu yapmayacak olan da azdır ya. Doğrusunu söylemek gerekirse benim de yapacağım budur. Herkesten aşağılık olan benim de odunu herkesten önce getirip bir an önce kaçmaya bakacağım için kendi kendime aşağılık diyorum ama sorunun can noktası gene de bu değil. Peki öyleyse ne? Bıktırdın artık. Size çok eskilere ait bir olayı anlatmak zorundayım. Bizim zamanımızda hepinizin benim kadar sevdiğiniz yurdunuzda, çünkü ben yurdum için kanımı son damlasına kadar dökmeye hazırım. Devam devam. Avrupa'da olduğu gibi benim de yurdumda da büyük her bölgeye yayılmış korkunç kıtlıklar, yapılabilen istatistiklere ve benim hatırladığıma göre her çeyrek yüzyıla rastlamaktadır. Rakamın kesinliği bakımından bir iddiam yok ama kıyaslanacak olursa bir azalma olduğu %100. Neyle kıyaslanırsa? 12. ondan önceki ve ondan sonraki yüzyıllarla kıyaslanırsa. Çünkü tarihçilere göre o zamanlar kıtlıklar her iki, hiç olmazsa 3 yılda bir insanlığın kapısını çalarmış. Bu durumda iyice gizli tutulmakla birlikte pek çok kimsenin insan eti yemek zorunda kaldığı bir gerçektir. Bu yolu tutanlardan biri kendiliğinden ve herhangi bir zor da görmediği halde uzun, fakir hayatı süresince 60 rahiple birkaç küçük çocuğu gövdesine indirmiş. Onları kendi eliyle öldürüp hiç kimseye sezdirmediğini itiraf etmiştir. Yediği çocukların sayısı 6'dan fazla değildi. Yani yediği rahiplerden çok daha azdı. Başkanlık yapan general gücenik bir tavırla, "Yo, o kadar da değil," diye bağırdı. "Efendim, çoğu zaman onunla böyle konuları tartıştığımız olmuştur. Ama her zaman öyle saçmalar bulur ki insan zıvanadan çıkar. Söyledikleri de baştan aşağı yalan. General, Kars kuşatmasını hatırla. Siz de baylar, anlattığım öykünün gerçeğin ta kendisi olduğunu bilin. Bu arada bir düşüncemi belirtmeliyim. Her gerçeğin kendine göre kesin bir takım yasaları olduğu, şimdi söz konusu ettiğimiz durumun ise olasılıklara ve kurallara pek sığmadığı doğrudur. Zaten bazen olaylar ne kadar gerçek ise o kadar gerçek dışı görünür. Gülüşmeler oldu. 60 rahip de yenir mi? Kuşku yok ki bunları birden yememiştir. 15-20 yılda yemiştir. Bu kolayca anlaşılabilecek, kaçınılmaz bir durum. Doğal mı? Lebedev ayak direyerek, doğal ya diye tersledi. Katolik rahipler yaratılıştan girgin, meraklı olurlar. Onu bir orman ya da başka bir kuytu yere kandırarak götürmek ve yukarıda söylediğimizi yapmak işten bile değil. Ben gene de yenmiş adam sayısının aşırı derecede çok olduğu kanısında değilim. Prens, belki de doğrudur efendim, diye ortaya çıktı. Şimdiye kadar tartışılanları sessizce dinliyor, konuşmaya katılmıyor, sık sık toplu kahkahalar arasında kendisi de gülüyordu. Toplantının neşeli, gürültülü geçişinden, konukların bu kadar çok içmesinden son derece memnun görünüyordu. Canı istemese herhalde bütün gece boyunca ağzını açmayacaktı. Oysa şimdi öyle bir çıkış yaptı ki hepsi o anda merakla ona döndü. Efendim, o zamanlar böyle kıtlıkların sık sık olduğu düşüncesine ben de katılıyorum. Tarihi iyi bilmediğim halde bunu işitmiştim. İsviçre dağlarında dik sarp kayalar üstünde, hiç olmazsa yarım verst yükseklikte, demek ki patikadan sonra birkaç verst, inşa edilmiş eski şövalye şatolarının yıkıntılarına bakınca şaşar kalırdınız. Bir şatonun ne korkunç bir taş yığını olduğunu bilirsiniz. Bütün bu taşları bir araya getirmek büyük sorun. Tabii bu işleri yapanlar hep zavallı aşağı sınıftı. Her türlü vergiyi ödemek, din adamlarını geçindirmek zorunda olanlar da gene onlar. Açlıktan kırılıp gidiyorlardı. Arada bir nasıl olmuş da o zaman şu halkın kökü kurumamış, nasıl dayanabilmiş diye düşünürdüm. İnsan eti yiyenlerin hem de çok sayıda olması mümkün. Bu konuda Lebedev'in herhalde hakkı var. Yalnız rahipleri ne diye karıştırdı, ne demek istiyor onu anlamadım. Sanırım 12. yüzyılda yalnızca rahipler dişe dokunur bir semizlikteydi, dedi Gavril Ardalyoniç. Çok doğru, diye bağırdı Lebedev. Çünkü sözünü ettiğim kimse dünya adamlarına hiç el sürmemiştir. 60 rahibe karşı bir tek dünya adamı yoktu. Bu korkunç tarihsel istatistiklere dayanan bir gerçek. Tarih uzmanları eliyle bu gibi gerçeklere dayanılarak oluşturuluyor zaten. Çünkü din adamlarının o zamanki bütün insanlardan hiç değilse 60 kez daha mutlu, refah içinde yaşadıkları en doğru rakamlarla saptanmıştır. Herhalde bütün öbür insanlardan 60 kat daha semizdiler. Herkes gülüyordu. Abartıyorsun Lebedev, dedi biri. Prens, tarihsel bir gerçek olduğunu kabul ederim, dedi. Ama bununla neyi belirtmek istiyorsunuz? Prens eğlence konusu olan bu tartışmada Lebedev'e hiç de şaka yapmadan öyle ciddi konuşuyordu ki konukların durumunun yanında onunki ister istemez gülünç oluyordu. Biraz daha üstelerse onu alaya alacaklardı ama prens bunun farkında değildi. Yevgeni Pavlovic prense eğildi. Prens iyice sapıtmış o, fark etmiyor musunuz? Bana az önce burada avukatlıkla, nutuklarla aklını bozduğunu söylüyorlardı. Avukatlık sınavına girmek istiyormuş. Tam bir avukat bozuntusu olur çıkar. Lebedev o sırada kükreyip duruyordu. Önemli bir sona varacağım ama her şeyden önce suçlunun ruhsal ve yasal durumunu inceleyelim. Suçlu, yani müvekkilim, yiyecek başka bir şey bulmak imkansızlığına karşın bu ilginç mesleğinde birkaç kez pişmanlık duyuyor ve din adamlarını kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Olaylar bunu açıkça göstermektedir. Müvekkilimin her şeye karşın 5-6 çocuk yediği belirtilmektedir. Sayısı az olmakla birlikte başka bakımdan önemi büyüktür bunun. Anlaşılıyor ki müvekkilimin korkunç bir vicdan azabı çekmekte olduğu için, çünkü dindar vicdanlı bir adamdır, bunu da kanıtlayacağım, günahını mümkün olduğu kadar hafifletmek amacıyla ruhsal besinlerle dünyasal besinleri 6 kez değiştirmeyi denemiştir. Bunun bir deneme olduğu %100'dür. Gerçekten bunu yalnızca tür değiştirmek amacıyla yapmış olsaydı 6 sayısı pek küçük olurdu. Ama madem ki bunun altında kafirlik, kiliseyi aşağılamış olmak korkusu var, deneme sayısı niçin yalnız 6'da 30 değil? Yarısını alıyorum, yarı yarıya. Şu halde sayının 6 olmasının nedeni iyice anlaşılıyor. Vicdan azabının yatıştırılması için 6 deneme yetmiş, beklenen sonuç alınamamıştır. Gerçekten bir çocuğun iri olmayışı belirli bir süre bunların sayısının rahiplerden 3-5 kat fazla olmasını gerektirecekti. Böylece günahı bir yandan azalırken sayı yönünden çoğalacaktı. Bu düşünceleri öne sürerken baylar, 12. yüzyıl suçlusunun tam kalbinin içinde olduğuma hiç kuşkum yok. Bana 19. yüzyıl adamına gelince, ben olsam belki başka türlü yargıda bulunacaktım. Size de bunu haber veriyorum. Bu bakımdan baylar, karşıma geçip sırıtmanıza hiç gerek yok. Sizi büsbütün ayıplıyorum. General, ayrıca kişisel düşünceme göre küçük bir çocuğun fazlaca bir besin değeri de yoktur. Belki baygınlık bile verir. Kısacası hem isteneni sağlamıyor, hem vicdan azabı uyandırıyor. Artık sona geldik. Final baylar, final. Bu final hem o zamanın hem de zamanımızın en büyük sorunlarının çözümünü kapsamaktadır. Suçlu sonuç olarak gidip her şeyi papazlara itiraf eder, hükümete teslim olur. Sorarım size, o zamana göre bu suça karşılık onu ne işkenceler, ne çivili tekerlekler, ocaklar, ateşler beklemekteydi? Onu kendini ele vermeye zorlayan neydi? Niçin yalnızca 60 sayısında kalıp sırrını son nefesine kadar saklamamıştı? Rahipleri bırakıp o da bir köşeye çekilerek keşiş gibi yaşasaydı ne olurdu? Kendisi de rahip olabilirdi.